Ayrım 57, sayfa 387. Kafamın içinde bir ışık patlaması oldu. Bu asla düşünemediğim bir olasılıktı. Bir aşk intiharı. Luke ona tutulmuştu. Ve bu da onun intihar etmesinin nedenini anlatıyordu. Mahvolmuştu. Çünkü bir genç kız ona hayır demişti. Luke, Manon'u büyük bir tutkuyla sevmişti ve o Luke'u gülerek reddedip onu cehenneme atmıştı. Kendinden nasıl bu kadar emin olabiliyorsun dedim. Soğuk bir ses tonuyla. Belki de Luke sana çılgınca aşık olmuştu. Neden geçmiş zamanla konuşuyorsun? Cevap vermedim. Bir hata yapmıştım. Bana şüphe dolu gözlerle baktın. Neler oluyor? Bana Luke'un başka bir göreve atandığını söylemiştin. Yalan söyledim. Başına bir şey mi geldi? İntihara teşebbüs etti. 2 hafta önce. Kurtuldu ama komaya girdi. Manon tam karşıma dizlerinin üzerine çöktü. Nasıl? Nasıl intihar etti? Ona tüm detayıyla anlattım. Boğulmasını, taş kemerine kurtarılmasını, transfüzyon makinesini tıpkı onun olaylarındaki gibi. Odaya sessizlik çöktü. Sonra Manon ayağa kalktı. Hala çıplaktı ve gidip pencereden geceyi seyretti. Alnını cama yapıştırmıştı. Sırtı bana dönük hüzünlü bir sesle mırıldandı. Sen bugüne kadar gördüğüm en salak polissin. Agostina Gede de böyle söylemişti. Ne derse buna inanacaktım. Ama bu düşüncede haksız bir yan vardı. Gerçeği söylemediğim için azarlanmayı beklemiyordum. Özellikle böyle bir tavrı. Bir şeyler söylemem lazımdı. Sana bunu daha önce anlatmalıydım, biliyorum ama Luke intihar etmedi. Döndü ve bana doğru yaklaştı. Gözleri öfke doluydu. Kahretsin, bunu nasıl anlamadın? Nasıl? O intihar etmedi. Büyük bir titizlikle benim boğulmamı taklit etti. Ne demek istediğini anlamamıştım. Hala ayaktaydı. İki eliyle saçlarıma yapışmıştı. Anlamıyor musun? İsteyerek komaya girdi. Bir zamanlar benim sözüm onu gördüğüm şeyi görmek için. Ölüme yakın deneyim yaşamak istedi. Tabii bunun negatif bir deneyim olmasını umut ederek. Hiçbir şey söylemedim. Sadece düşünüyordum. Birkaç saniyede her şey yerine oturmuştu. Manon haklıydı, biliyordum. Bana doğru eğildi ve bağırmaya başladı. Ve sen onu hala tanıdığını iddia ediyorsun. En iyi dostun olduğunu söylüyorsun, öyle mi? Sen de bunu görmezden geldin. Luke bir fanatikti. Soruların cevaplarını bulmak için her şeye hazırdı. Soruşturmasını öteki dünyada da sürdürdü. Şeytanı bizzat görmek için intihar etti. Her kelime bir laf patlamasıydı. Her düşünce kalbime saplanan bir kazıktı. Artık konuşamıyordum ve zaten söyleyecek bir şeyim de yoktu. Manon birkaç saniye, 2 haftadan beri bulmaya çalıştığım şeyi çözmüştü. Luke Laurie'ye boğazı buldum demişti. Bu onun şeytanla temasa geçmesini sağlayacak geçidi, yolu bulduğu anlamına geliyordu. Araf'a ulaşmak için kendini komaya sokmuştu. Luke insanın bilinçaltının derinliklerine şeytanla karşılaşmaya gitmişti. Bölüm 91. Dışarıda yağmur yeniden başlamıştı. Pencereden geceye vuran ışığı seyrediyordum. Bir sigara daha yaktım. Her şey yerine oturuyordu. Luke komaya girmek için gerekli her şeyi ayarlamıştı. Bütün noktalarıyla Manon'un boğulmasını taklit etmişti. Ama ölmek için değil, yeniden hayata dönmek için. Mümkün olduğunca çabuk suya batmak ve anında soğuğa maruz kalmak için kendi ağırlığını hesaplayarak vücudunda safralar yaratmıştı, bağlamıştı. Kayalıklara kadar sürüklenmek ve orada sıkışıp kalmak için eklizin kapısını açmıştı ve bahçıvanın gelmesine 5 dakika kala suya atlamaya özen göstermişti. Bu onun ölmesine yetecek zamandı. Planında önemli bir ayrıntı da vardı. Carter'sin doktoru bana o esnada bölgede şanslı bir ilk yardım ekibinin olduğunu söylemişti. Kimden geldiği belli olmayan bir telefonla acil yardım ekibi olay yerine çağrılmıştı. Büyük olasılıkla arayan Luke'tu. Mümkün olduğunca çabuk bir hastaneye götürmek için ve herhangi bir hastaneye değil, kanını ısıtmayı ve onu hayata döndürmeyi sağlayabilecek bir bypass makinesine sahip Carter's'taki Otel Dolly Hastanesi'ne. 1988'de Manon'un yaşadıklarının tıpatıphanesi. Başka ayrıntılar da vardı. Luke'un ölüme yakın deneyime maruz kalacağı kesin değildi. Özellikle de negatif bir deneyime. Ama ölümün ötesine geçmeyi başaracağını umarak en alt katmana, karanlıklara, korkuya ulaşmak istiyordu. İşte bu nedenle şeytana yakalmıştı. İşte bunun için Laurie'ye, Verney'deki evde şatanist ayinlerde kullanılan o objeleri bulmuştu. Luke boğulmadan hemen önce büyülü sözleri söylemiş ve şeytana Araf'ın derinliklerinde randevu vermişti. Ama yine de tüm kararlılığına karşın kaygılanmış olmalıydı. Yanına silah bile almak istemişti. Sembolik bile olsa. Avucundaki Aziz Mikail madalyası bunu açıklıyordu. Cehenneme gitmekten korkmuyordu. Bunu kendi seçmişti. Ama üzerinde baş meleğin resminin bulunduğu madalyon sayesinde yara almadan, akıllı bir sekel geçirmeden kurtulmayı umuyordu. Bu son derece saçma olabilirdi ama Luke'un içinde bulunduğu koşulları bilmediğimden bu planı değerlendiremiyordum bile. Bizim kızı saçlı büyük bir risk almıştı. Hem fiziken hem ruhen. Küçük bir kız için mümkün olan şey bir yetişkin için olmayabilirdi. Maurice Belter'ine göre Manon bu işten yeşil edinmiş hiçbir alet kalmadan kurtulmuştu. Bu 35 yaşındaki Luke için mümkün müydü? Bir gün uyanacak mıydı? Yeni bir sigara daha yakmıştım. Sabah saat 6:05 olmuştu. Manon sonunda uyumuştu. Bana karşı duyduğu öfkeye rağmen, Luke'un konusunda umutsuzluğuna rağmen, gittikçe artan kendisiyle ilgili kaygılarına rağmen. Çünkü Luke hastanedeki odasında sönmüş ateşi yeniden canlandırmıştı. Eğer onun gibi bir adam kendini bu şekilde kurban edebiliyorsa, bu ortaya çıkarılması gereken bir gerçek olduğunu göstermiyor muydu? Lori'yi aramak için sabahın 6'sı olmasını bekliyordum. Telefon etmeye uygun saati. Eski bir polis refleksi. Şu anda her şeyi öğrenmek için içime bastırılamaz bir istek duyuyordum. Durumunun değişmesi için herhangi bir sebep yoktu. Ama komanın niteliği değişmişti. Lori ile doktorlarla, uzmanlarla konuşmam lazımdı. Saate baktım. Geçen her dakikayı sayıyordum. Nihayet 6 olmuştu. 5 çalıştan sonra uykulu bir ses duyuldu. Lori, ben Matthew. Neredesin? Diye homurdandı. 3 gündür seni arıyorum. Üzgünüm. Cep telefonun yüzünden. Yurt dışındaydım. Ben Matt, dedi derin bir nefes aldıktan sonra. İnanılmaz bir şey oldu. Luke uyandı. Haberleri sindirmek için birkaç saniye bekledim. Ne Falco ne Svensson'un bundan haberi vardı. Aksi takdirde bana söylerlerdi. Her şey çok çabuk olmuştu. Ama bu hayata dönüşten mutlu olacağıma, anlaşılmaz bir karamsarlığa, kötü düşüncelere kapılmıştım. Geri dönüşü olmayan lezyonlar. Luke bitkisel hayata bile girmiş olabilirdi. Nasıl? Çok iyi. Herhangi bir şeker var mı? Hayır yok. Ama sesimde bir tereddüt vardı. Sorun ne? O bir şeyler gördüğünü söylüyor komadayken. Bedenimin buz kestiğini, sinirlerimin kor gibi yandığını, ellerimin ayaklarımın kas katı olduğunu hissedebiliyordum. Cevabını bildiğim halde sordum. Ne? Buraya gel, seninle şahsen konuşmak istiyor. Bu akşam orada olacağım. Telefonu kapattım ve tatlılıkla Manon'u uyandırdım. Ona durumu izah ettim. Benim gibi orada sevinememişti. Mason başka bir tehlikeyi de Manon başka bir tehlikeyi de düşünüyordu. Luke'un ruhunun derinliklerindeki şeytanın varlığını. Eğer Luke cehennemi gördüğünü düşünüyorsa, Manon'un da 1988'de aynı şeyi gördüğüne inanıyor demekti. Manon bir anda ışıksız olup çıkmıştı. Annesinin cinayetinin bir numaralı şüphelisi. Manon lambayı yaktı ve elbiselerini aldı. Bir ayrıntı dikkatimi çekti. Kollarında iğne izleri vardı. Bunlar ne? Hiç. Kilodunu giydi, süt yerini taktı. Kolundan yakaladım ve daha yakından baktım. Doktorlar, dedi. Elimden kurtularak. Benden kan alıyorlar. Burada doktor var mı? Hayır, dışarıdan geliyorlar. Her gün beni muayene ediyorlar. Başka tahliller de yaptılar mı? Birçok defa hastaneye gittim, dedi. Tişörtünü giyerken. Başka incelemeler? Biyopsiler, tomografiler, anlamadığım bir sürü şey. Gülümsedi. Sağlığıma çok dikkat ediyorlar. Tatsız sürprizlerle karşılaşmamak için hep en kötüyü düşünüyordum. Bu geldiğimden beri aklıma takılan şey tamamen doğruluyordu. Zamoski bana yalan söylemişti. O ve annesi Manon'u korumuyordu. Sıradan bir kobay gibi onu inceliyorlardı. Saçının köküne kadar onun ruhunu şeytana sattığına inanıyorlardı. Fiziksel olarak diğer insanlardan farklı, kötücül bir yaratıktı o. Kusmak istedim. Vatikan elçisi bilgiç tavırlı ve yaşlı savaşçı edasıyla beni aldatmıştı. O da Van de Terling gibiydi. Işıksızlara ve insan ruhunun derinliklerindeki şeytanın varlığına inanıyordu. Şüphesiz Manon bir sinirlüseydi. Belki de Deccal'in de ta kendisiydi. Komodinin üzerinde duran oda telefonuna uzandım. Ahizeyi söktüm ve mikrofonu buldum. Başucu lambasını kaldırdım ve altını çevirdim. Bir böcek de orada vardı. Gülmemek için kendimi zor tuttum. Komik duruma düştüğüm kesindi. Tavandaki lambaya yöneldim ve hiç zorluk çekmeden infraruj kameranın gözünü buldum. Rahiplerin dikkatli bakışları altında geçirdiğimiz aşk gecesini düşündüm. Öfkeyle lambayı söküp yere attım. Hey, ne yapıyorsun? Cevap veremedim. Dilimin ucuna gelen kelimeleri yuttum. Gömleğimi, pantolonumu, kazağımı giydim. Sebagoglarımı ayağıma geçirdim ve kendimi dışarı galeriye attım. Odama kadar koştum. Avluda yağmur olanca gücüyle taşları çatıları dövüyordu. Ama bu şiddetli sağanak bile buraya hakim olan pisliği temizleyemezdi. Odamdan 45'limi aldım ve yeniden çıktım. Elçinin çalışma odasının yerini kestirebiliyordum. Biraz şansım varsa bu saatte çalışıyor olabilirdi. Bir kat indim, karşı kanatta Angelus duası Dipnot, sabah öğleyin ve akşam Meryem Ana için okunan dua. İçim bu saatte uyuşmuş, uyanmış, Benediktin rahibelerini gördüm. Kapıyı çalmadan girdim. Zamoski çalışma odasında oturuyordu. Dikkatini bilgisayara vermişti. Gözlüklerini burnunun üzerine düşünmüştü. Çevresinde etajerlerin üstünde kutsal eşyaların konduğu gümüş takılar, bakır taslar vardı. Manon'a ne yapıyorsunuz? Vatikan elçisi yavaşça gözlüklerini çıkardı. Hiç de şaşırmış görünmüyordu. Onu koruyoruz. Tomografilerle, mikrobiyofonlarla mı? Bir topuk darbesiyle kapıyı kapattım ve ona doğru ilerledim. Onu hep ruhunu şeytana satmış biri olarak gördünüz. Akıllıca bir yargı diyelim. Onu bir laboratuvar faresine çevirdiniz. Manon eşsiz bir vaka. Zamoski'nin soğukkanlılığı sinir bozucuydu. Otur, sana açıklamam gereken başka şeyler de var. Yerimden kımıldamadım. Elçi belirgin bir ses tonuyla ancak her biri önceden düşünmüş kelimelerle konuşmaya başladı. Bu fizyolojik. Uyanışı olduğu gibi korumak zorundayız. Alaycı bir kahkaha attım. Ne arıyorsunuz? Bir 666 dövmesi mi? Anlamamış gibi yapıyorsun. Manon şeytanın bir işareti. Kalbinin her atışı iblisin bir eylemi. Yaşadığı her saniye satanın bir lütfu. Tanrı'nın dünyasında Manon ölmüş olmalıydı. Yüce İsa'nın yasalarına göre o bir sapkın. Bu bol çadın Agostino için söylediklerinden bir farkı yoktu. Şeytanın varlığının fiziksel ispatı. Zamoski devam etti. Manon şeytanın bir mucizesi. Komadayken onunla temas kurdu. Onun tarafından hayata döndürüldü ve onun duyduklarını kabullendi. Öyleyse onun annesini öldürdüğünü mü düşünüyorsunuz? Hiç şüphem yok. Hem de hiç kimsenin yardımı olmadan. Kahrolası! Diye bağırdım. Esin veren birinden söz etmiştiniz. Gölge bir adamdan. Seni ürkütmemek için. Ancak esin veren biri var. Şeytanın ta kendisi. Kendimi bitkin hissediyordum. Masanın karşısındaki koltuğa çöktüm. Silahım bacaklarımın arasındaydı. Dosyayı bütün ayrıntılarıyla biliyorum. Manon böyle bir cinayeti işleyebilecek donanıma sahip değil. Katil bir kimyager, bir entomolojist, bir botanikçi. Agostina da böyle bir profile sahip değildi. İtirafına rağmen onun suçlu olduğu düşüncesinde değilim. Ama Manon bu çok daha saçma. Polonyalı yeniden gülümsedi. Alaycı bir gülümsemeydi bu. Glock'un kabzasını sımsıkı tuttum. O anda sinirlerimi gevşeten tek temas buydu. Elçi ayağa kalktı. Masanın çevresini dolandı ve acıyan bir ses tonuyla konuştu. Dosyanı çok iyi bildiğin söylenemez. Biyoloji, kimya, entomoloji, botanik. Bunlar Manon'un Lozan'daki fakültede aldığı seçmeli dersler. Sanki cinayet için böyle bir formasyonu izlediği düşünebilirsin. Bu yeni olgular bir polis olarak beni ilgilendirebilirdi. Ama yorgunluktan, bıkkınlıktan başım pelte gibiydi. Artık rahibi zorlukla dinliyordum. Teselli eden bir üslupla devam etti. Tam olarak inanmasak da onu gözetim altında tutmalıyız. O halde siz şeytana inanıyorsunuz, yani fiziksel gerçeğine. Elbette. O karşı kuvvet Matthew, evrenin negatif yanı. Sen kendini modern bir Katolik olarak görüyorsun. Ama geçen yüzyıla ait önyargıların var, bilim yüzyılı. Bu sorunların psikiyatriyle veya sakinleştiricilerle çözümlenebileceğine inanıyorsun. Suyun yüzeyini görmüyorsun. Dördüncü Paulus'u hatırla. Kötülük sadece bir zayıflık değildir. Yoldan çıkmış, yoldan çıkarıcı, tinsel bir insan gerçeğidir. Evet Matthew, şeytan var. Manon'un hayatını kurtardı. Tanrı'nın ondan aldığı hayatı. Peki bu fiziksel araştırmaların nedeni, bu tahliller, kan örneği almalar, eğer şeytan inancımızın bize öğrettiği bir şeyse, yani bir enfeksiyon ise, o halde Manon'un hastalığın izlerini taşıyor olması gerekir. O tamamen enfekte olmuş durumda. Siz ne arıyorsunuz diyerek sordum. Aşı mı? Elini omzuma koydu. Alay etme. Manon, Agostina, Raymo iki dünyanın birlikteliği, fiziki dünya ile ruhani dünya. Bir ruh onların bedenlerinin yardımına koştu ve şimdi bedenleri bu ruhun izini taşıyor. Şeytanın kötü ruhunun. Manon şeytanın kök hücresini barındırıyor. Ayağa kalktım. Yeterince dinlemiştim. Kapıya doğru yöneldim. Sanırım yüzyılları karıştıran sizsiniz Zamoski. Engizisyon döneminde olduğu gibi büyük bir yanılgı içindesiniz. Şaşırtıcı bir çeviklikle Vatikan elçisi çevremi dolanıp önümü kesti. Ne yapacaksınız? Gidiyoruz. Manon ve ben Fransa'ya dönüyoruz ve bizi engellemeye kalkışmayın. Manon bir şeyler biliyor, dedi Polonyalı, rengi atmıştı. Bunu bize söylemek zorunda. Hiçbir şey bilmiyor, hiçbir şey hatırlamıyor. Mesaj onun içinde, ruhunun derinliklerinde. Hangi mesaj? Araf yolcularının andı. Yani bu yüzden mi buradayız? Kölelerle aynı şeyi mi arıyorsunuz? Bu şeytanla yapılmış bir anlaşma. sesini yükseltmişti. Ve bunun içeriğini öğrenmemiz lazım. Hem de her türlü yolu deneyerek. Beni bunun için mi getirdiniz? Güldü. Hala soğukkanlılığını koruyordu. Manon bize hiç güvenmedi. Biz de Fransa'da genç bir adam gelirse diye düşündük. Sustu. Ve haklı olduğumu gördük bu geceden sonra. Kızardım. Gözlerini ekrandan ayırmadan cübbeli rahipleri hayal edebiliyordum. Kapının tokmağını çevirdim. Manon güveniyor, bu doğru. Ama ben bu güveni onu sizin elinizden kurtarmak için kullanacağım. Eğer bu kapıdan çıkarsan senin için hiçbir şey yapamam. İşimizi yalnız halledebilecek kadar büyüğüm. Hiçbir şey bilmiyorsun. Sizi dışarıda bekleyen tehlikeleri anlamıyorsun. Gün boyu ve gece şehirde dolaştık. Başımıza hiçbir şey gelmedi. Zamonski çalışma odasına döndü ve bir Polonya gazetesi çıkardı. Bir önceki güne ait gazete. Gazete Webrosta. Birinci sayfada kaldırımda bir kan gölü içinde yatan cesedin fotoğrafı vardı. Lehçe okuyamam. Krakow'da bir ritüel cinayeti daha. En az bir ay önce öldürülmüş bir evsiz. Köpekler tarafından parçalanmış. Bağırsaklarıyla kaldırıma bir pentagram çizilmiş. Geçen hafta Vistül Nehri'nin yukarı çığırında bulunan iki Mongol çocuğun cesedini saymıyorum. Otopside çocukların birbirine tecavüze zorlandıkları anlaşıldı. Beni korkutmaya mı çalışıyorsunuz? Onlar bu da Matthew. Manon'u bulmaya geldiler. Belki dışarıdaki evsizler, belki de yandaki kilisede dua eden rahipler. Onlar her yerde. Saatlerinin gelmesini bekliyorlar. Şansımı deneyeceğim. Şansımızı. Onlar senin kovaladığın katillere benzemez. Onları asker anlıyor musun? Kötülüğün mirasçıları. Katedrin cephesindeki şeytana eşlik eden iblislerin modern versiyonu. Otomatiğimi işaret ettim. Benim de modern araçlarım var. Sana yalvarıyorum, buradan çıkma. Paris'e dönüyorum. Manon'la birlikte ve bize engel olmaya sakın düşünmeyin. Çalışmayın. Elçiliğime gidip kaçırılmadan, zorla alıkonulmadan ve suistimalden söz edebilirim. Geri dönüp soruşturmama kaldığım yerden devam edeceğim. Sizin de istediğiniz bu değil miydi? Ya siz? Benim evimde kalacak. Zamonski ağır ağır kafasını salladı. Çok zor bir durumdasın Matthew. Şeytana karşı mücadelende her şeyi öngörmüştün. Aşkın dışında. Ona sert bir bakış atarak kapıyı açtım. Onu kullanmanıza izin vermeyeceğim. Manon'un araştırmalarınıza kobay yaptınız. Köleler için bir yem. Belki de bizzat şeytan için. Siz Manon'un içindeki şeytanın uyanmasını bekliyorsunuz. Ve bunu teşvik etmek için her şeye razısınız. Sizin gibi polisler tanıdım. İyilik adına her türlü kötülüğü yapabilen polisler. Kendilerini yasaların üstünde gören polisler ve bir şekilde de Tanrı'nın üzerinde. Tanrı'ya hakaret etme. İşime devam edeceğim Zamoski. Kendi tarzımda. Yalansız, entrikasız. Vatikan elçisi isteksizce kenara çekildi. Eğer ilkelerine bağlı kalsaydın sana ve Manon'a dua etmekle yetinebilirdim. Ama biz sizi size rağmen koruyacağız. Kimseye ihtiyacım yok. Barış da belki ama savaş başladı.